Ayrım 26, Vulkan'ın yaratılışı. Jack de Brule, sayfa 233. Arlington, Virginia. Telefonum ısrarlı çalışı Mercer'ı derin ölümden farksız uykusundan uyandırdı. Eli komodunu yoklarken Tiffany saati yere düşürdü. Derken telefonu bulup ahizeyi kulağına götürdü. Alo. Yoğunlaşan tükürüğü yüzünden dili damağına yapışmıştı. Mercer, Dick Hanna. Mercer biraz daha ayılarak gözlerini açtı. Gecenin çökmüş olduğunu görünce şaşırdı. Yatağının üstündeki ikiz tavan pencereleri tavanda iki kara dikdörtgen delikti. Balkonlu yatak odasının karşı tarafına bakınca tüm evin karanlıkta olduğunu gördü. Tish de herhalde uyuyordu. Evet Bay Hanna, ne haber? Mercer dilini dudaklarının etrafında dolaştırdı ve dilinde kalan tat yüzünden yüzünü buruşturdu. Başkan teklifini kabul etti ve ister inan ister inanma CIA'den Paul Barnes da seni destekledi. Şaşırtıcı, onun Noel kartları listesinde son sırada olduğum gibi bir izlenime kapılmıştım. Beni de biraz şaşırttı ama konu iş olunca Barnes şahsi duygularını ikinci plana atar. Başkanın emrini verdiği komando saldırısı en az 12 saat ertelenecek. Peki şimdi ne olacak? Mercer bütün vücudunun terden sırılsıklam olduğunu fark etti. Çarşafları bacaklarının etrafına dolanmış ıslak birer karışıklıktı. Yaklaşık 1,5 saat içinde Andrews hava üssünde senin için bir jet hazırlanacak. Yarın sabah saat 5'te uçak gemisi Kitty Hawk'ta olman lazım. Mercer çizilmiş berelenmiş tek Hoyer'ına baktı. 9:15. Tamam, aşağı yukarı 1 saat sonra Andrews'ta olurum. Bacaklarını savurarak yataktan kalktığında terini buharlaştıran serin hava göğsünde ve bacaklarındaki siyah kalın kılların karıncalanmasına neden oldu. İstediğin keşif fotoğraflarıyla birlikte seni ana giriş kapısında karşılarım. Teşekkürler Dick. Mercer direktöre ilk kez adıyla hitap etmişti. Bağlantıyı kesip Harry White'ın numarasını tuşladı. Telefon 20 kere çaldıktan sonra kapatıp bu defa Tiny'yi aradı. Harry tuvaletten dönerken Tiny Mercer'a bir saniye beklemesini söyledi. Harry, biraz bebek bakıcılığı yapmaya var mısın?
Mercer, sen misin?
Evet Harry, buraya gelip yine Tiş'e göz kulak olabilir misin?
Neden? Ne yapıyor?
Çırılçıplak uyuyor. Harry uyduruk bir şehvet düşkünlüğüyle evet bunu görmeye bayılırım dedi. 15 dakikaya kadar orada olurum. Mercer telefonu kapatıp saati yerden kaldırdı ve komodinin üzerindeki tek eşya olan annesine ait gümüş çerçeve içindeki fotoğrafı düzeltti. Yatağın baş ucundaki anahtara bir fiske atarak yaktığı 3 yuvarlak Japon feneri odayı yumuşacık bir ışıkla aydınlattı. Ayağa kalkıp inledi. Son birkaç gündür bedeninin maruz kaldığı ırpalanma etkisini göstermeye başlamıştı. Metro treninde sıyrılan omuzlarında koyu mor çürükler vardı. Ayaklarıyla alt baldırları hala Potomac'a atlaması yüzünden sızlıyordu. Yüzündeki kesikler kabuk bağlamış olmalarına rağmen Mercer'ın çenesine her oynatışında geriliyorlardı. New York'ta kurşunun sıyırıp geçtiği yerde mosmor bir iz kalmıştı. Banyoya yönelirken "Tanrım!" diye inledi. Buharları çıkan bir duş aldı, ağzına bir avuç dolusu ağrı kesici atıp çabucak bol siyah pantolonuyla uzun kollu bir siyah tişört geçirdi üzerine. Çoraplarıyla süet botları da siyahtı. Kendisini biraz canlanmış gibi hissetse de kesinlikle tam anlamıyla normale dönmemiş bir halde ayakları basamaklarda kayarak eski bir papaz evinden gelen döner merdivenden zemin kata indi. Aşçılık yeteneği bir gurbeninkinin yanından bile geçmemiş olduğu için mutfak dolapları hemen hemen boştu. Evde kalan son 3 yumurta, 1 dilim Amerikan peyniri, bardan aşırılmış 2 kokteyl soğanı ve konserve ton balığının yarısıyla prese sokulmuş gibi yamyası, cıvık bir omlet yapması tam 10 sinir bozucu dakikasını aldı. Yemek tabağını ofisine götürdü ve içeri girdiğinde elinin kapının yanındaki büyük mavimsi taşa sürtünmesine izin verdi. Tabağı çalışma masasının üzerine koyup yeşil siperli lambasını yaktı. Ağzında kocaman bir omlet yığınıyla masasının arkasındaki raflarda duran madencilikle ilgili başvuru kitaplarından birinin altındaki anahtarı aldı. Anahtar kapının yanındaki gömme dolabın yağlanmış kilidine girdi ve meşe kapılar kolayca açıldı. Dolabın içinde yangına dayanıklı bir kasa, Hindenburg adlı zeplinin destek girişi olan bükülmüş kararmış duralümin parçası ve Mercer'ın yıllardır topladığı, sayıları yüzü aşan değerli jeolojik örneklere ev sahipliği yapan birkaç çekmeceli bir dolap vardı. Gömme dolabın en altında Irak görevinden getirdiği bazı hatıra eşyalarıyla dolu antika bir buharlı gemi sandığı duruyordu. Mercer ağır sandığı çekip dolaptan çıkardı ve kapağını açtı. Araç gereçlerden oluşan yığının en üstünde bir Heckler & Koch MP5A3 vardı. 9 milimetrelik cephaneyle dakikada 600'den fazla atış yapabilen Batı Alman yapımı otomatik tabanca çok tehlikeli bir silahtı. Mercer küçük kötü tabancayı kaldırıp hala sorunsuz çalıştığından emin olmak için kama payı boşluğunu açtıktan sonra bir kenara koydu ve otomatik Beretta tabancayı çıkardı. Birleşik Devletler ordusunun kutsal silahı 45'lik Colt'un yerini aldığından beri Beretta savaş şartlarında değerini fazlasıyla kanıtlamıştı. Bu tabanca da HK gibi iyi durumdaydı. Mercer'ın sandıktan bir sonra çıkarttığı parça şimdiye kadar en ağır olandı. Snylon bir savaş kayışı, askılarla desteklenmiş kalın bir kemer. Beretta'nın kılıfı tabancayı çabuk çekebilmesi için sol omzunun altında duracak şekilde askıya tutturulmuştu. Ve kemerden sarkan otomatik tabanca içinde klipslerle dolu çeşitli naylon torbacıklar asılıydı. Askıdan 15 santim uzunluğunda Gerber marka bir bıçak baş aşağı sarkıyordu. Donanımı tamamlamak için gerekli son eklemeler, basit bir ilk yardım çantası, içi keçe kaplı ince mahfazasının içinde korunan bir saha pusulasıydı. Mercer Beretta'yı kılıfına koyup savaş donanımını otomatik tabanca ile birlikte bir naylon çantanın içine yerleştirdikten sonra birkaç parça daha araç gereç ilave etti. Çantanın fermuarını kapatıp neredeyse boşalmış olan sandığı tekrar yerine itti ve gömme dolabın kapaklarını kilitledi. Anahtarı kalın kitabın altına sakladı ve önce dolu olduğundan emin olduktan sonra çalışma masasının çekmecesinden son bir silah çıkardı. Yumurtalarından büyük bir ısırık daha aldı. Bundan böyle bir daha asla ton balıklı omlet yapmamaya söz verdi kendi kendine. Tiş mutfaktan Mercer diye seslendi. Buradayım. Üzerine Mercer'ın Penn State sweatshirtlerinden birini giymiş olan Tiş çalışma odasına girdi. Sweatshirt Tiş'in düzgün uyluklarının ortasına kadar geliyor ve gururla özgür olan göğüslerinden yukarı çıkıyordu. Karışmış saçları ve uykulu gözleriyle hem incinebilir hem de inanılmaz seksi görünüyordu. Mercer sırıtarak bu sweatshirt senin üzerinde benim üzerimde durduğundan çok daha iyi duruyor diye yorumda bulundu. Bana bakma bile, berbat haldeyim. Tiş saçlarını yüzünden çekmek için bir elini saçlarında dolaştırdı. Spor çantası gözüne çarptı. Kalktığını duydum, neler oluyor? Birkaç günlüğüne buradan gidiyorum. Sonunda her şeye bir nokta koyabileceğime ve şansın biraz yaver giderse Valery Borodin'i sana geri getirebileceğime inanıyorum. Tiş'in gözleri parladı. Düşündüm de onu tekrar görmeyi nasıl istediğime kendim de inanamadım. Bana birkaç gün izin verirsen senindir. Mercer onun adına gerçek anlamda mutlu olmuştu. Gel bara gidelim, şu meşhur kahvemden biraz içmeye ihtiyacım var. Tiş çalışma odasından çıkmak için arkasına döndüğünde bu ne diye sordu. Bakışları kapının yanındaki büyük taşa takılmıştı. Mercer taşın hafif dalgalı yüzeyini okşayarak benim uğurlu taşım diye açıkladı. Güney Afrika'da meydana gelen bir göçükte hayatını kurtardığım De Beers'in müdürlerinden birinin teşekkür için verdiği Kimberlit. Elmas madenlerinde en çok bulunan kalıp taştır. İzah etti. Tek başına değersizdir. Ancak son 100 yıldır çıkarılan elmasların hemen hemen hepsi volkanik kimberlit damarlarında bulunmuştur. Mercer bu kimberlit parçasının değersiz olmaktan çok uzak olduğunu ona söylemedi. Taşın alt kısmında muhteşem bir mavi beyaz renkte yaklaşık 8 karatlık bir elmas gömülüydü. Mercer kesilmemiş halde aşağı yukarı çeyrek milyon dolar eden taşı kestirseydi değeri kim bilir ne kadar olurdu. Mercer kahve yaparken kapının ahenkle çalan zili Harry'nin gelişini bildirdi. Harry içeri girdi, kütüphaneden geçerek bara gitti. Kendisini desteklemek için kapı kasasının dikmesinden yardım almak zorunda kalmıştı.
''Nereye gidiyorsun? Ninja olarak kıyafet balosuna mı?''
Mercer tepeden tırnağa simsiyah kıyafetlerine bakıp omuzlarını silkti.
''Aslında tema senin en sevdiğin çevresel felaket. Ben de yağ serpintisiyim. Ne düşünüyorsun?''
Bara yerleşen Harry ''Bence palavra atıyorsun.'' diye yanıtladı. Ağzındaki sigara her sözcükle zıplıyordu. ''Selam Harry.'' Tiş ihtiyarı kır sakallarının fırça gibi uzamış olduğu yanağına kondurduğu öpücükle selamladı.
''Bana yalan söyledin Mercer, Tiş'in çıplak olacağını söylemiştin.''
Tiş bu yorumun ne manaya geldiğini anlamamıştı ama Mercer'ı da Harry'i de alınmayacak kadar iyi tanıyordu artık.
''Bana bir içki verir misin?''
Mercer Jack Daniels ve zencefilli gazozu ustalıkla doldurdu. ''Aslında haritama bir raptiye daha koymaya gidiyorum.'' Parmağını sallayarak barın arkasındaki raptiyeler saplanmış haritayı gösterdi.
''Ne renk?''
''Şeffaf.''
Harry Irak'taki Saydam Raptiye'nin bir tür devlet görevi olduğunu, Ruanda'dakinin ise arkadaşının yaşamının şiddet dolu bir parçasını belirttiğini biliyordu. Viskinin donuklaştırdığı bakışları biraz keskinleşti. ''Nereye gidiyorsun?''
''Mercer Hawaii'ye gittiğimi sana söylememem gerekiyor.'' deyip gülümsedi. ''Onun için söylemeyeceğim.''
Harry Tiş'e bakarak yumuşak bir sesle ''Yani her şey dönüp dolaşıp aynı noktaya geldi.'' dedi. Mercer saatine bakıp naylon spor çantasını omzuna attı. ''Gitmem lazım. Bana kamyonetinin anahtarını ver.'' Harry cebini karıştırıp hurdaya dönmüş Ford kamyonetinin anahtarını buldu ve Mercer'a attı. Mercer anahtarı havada kaptı.
''Birkaç güne kadar döneceğim. Siz tetikte olun.''
Tiş'i hafifçe öperek ''İyi olacaksın.'' ''Bu arada yaşlı Harry'i heyecanlandırma.'' dedi. Mercer evden çıkarken kütüphanede durup yerde bir yığın halinde duran çerçeveli fotoğraflara bakıp hınzırca gülümsedi. En üstte duran 8x10 ebadındaki fotoğraf, Mercer'la başka bir adamı kocaman bir Caterpillar D11N buldozerin üzerinde gösteriyordu. Elle yazılmış cümle şöyleydi. ''Mercer yine başardın. Bu defa sana gerçekten borçlandım.'' Daniel Tanaka tarafından imzalanmıştı. 107 tonluk dozeri motor kapağının üzerine Ohnishi Minerals'ın kask ve vargel hattından oluşan geleneksel logosu basılmıştı.
''Borç ödendi Danny oğlum.''
Morningside, Maryland'daki Andrews Hava Üssü'nün nöbetçi kulübesi gecenin karanlığında otoyollardaki gişeleri andırıyordu. Yol boyunca uzanan ve floresan ışıklarla aydınlanan birkaç küçük bina metal bir damı destekliyordu. Mercer Harry'nin yaşlı pikabını durdurduğunda eskimiş frenler kara tahtaya sürünen bir tırnağın çıkardığı sesi çıkararak ciyakladı. Ergenlik döneminden henüz çıkmışa benzeyen Afrikalı Amerikalı nöbetçi arkasında duran Dick Hanna eliyle omzuna dokunana kadar bir ayağı çukurda olan kamyonete şüpheyle baktı durdu. Mercer kamyonetin açık camından Henna'nın genç onbaşının endişelerini giderdiğini duydu. Henna camları zırhlı küçük nöbetçi kulübesinden çıkıp pikabın yolcu tarafına doğru yürüdü, kapıyı açtı ve yorum yapmadan bindi. Mercer yola koyuldu.
''Kısa süre öncesine kadar üstü açılabilen bir Jaguar kullandığını biliyorum.''
Bas bas bağıran egzozun gürültüsü yüzünden Henna'nın sesi neredeyse boğulmuştu.
''İkinci arabanın bundan birazcık daha iyi olacağını tahmin ediyordum.''
Ford'un motoru geri tepip de keskin kokulu bir egzoz dumanı bulutunu kabine gönderince Mercer öksürdü. Sırıttı.
''Eski bir şey, yeni bir şey.''
Henna ''Ödünç alınmış bir şey, mavi bir şey.'' diyerek kafiyeyi tamamladı.
''Anladım.''
''Ama bence bu pasın altında kamyonetin asıl rengi galiba kahverengi, emin değilim.'' Mercer Henna'nın elindeki büyük kahverengi zarfa baktı. ''Benim için mi o?''
''Evet.'' hem de zarfı aralarındaki koltuğa bıraktı. Casus uçağın çektiği iki kızılötesi fotoğraf, Takahiro Ohnishi'nin evlerinin planları ve asistanı Kenji. Bunları ne halt etmeye istiyorsun ki? Oraya sadece danışman ve gözlemci olarak gittiğini biliyorsun.
Mercer anında kesinlikle diye kabul etti ama saldırı gerçekleştiğinde danışmanlık yapmak için bazı malzemelere ihtiyacım olacak, öyle değil mi?
Uzayıp giden tesisin içinde ilerlerken Henna buradan sola dön diyerek Mercer'ı yönlendirdi. Sen benim tanıdığım en zeki insanlardan birisin Mercer. Ama ben hala Incon'dan inip de Hawaii'ye nasıl gideceğini bir türlü anlayamadım.
Mercer alaycı bir hayretle baktı ona. Düşünmekten vazgeç. Bir saldırı gemisiyle yolculuk etmek hep en büyük hayalimdi. Donanmanın dikkatli gözlerinin önünden ayrılmaya niyetli değilim. Ciddi konuşmak gerekirse Dick, orada durumun tamamından haberdar ve Bikinium'dan biraz anlayan birine ihtiyacınız olacak. Abe Jacobs'ın bu işe uygun olduğunu sanmıyorum. Ayrıca bütün bu karışıklığı ben ortaya çıkardım ve sona erdiğini kendi gözlerimle görmek istiyorum.
Henna cevap vermedi.
Bütün bu söylediklerime inanıyor musun?
Henna hayır inanmıyorum diye homurdandı.
Güzel, çünkü şimdiye kadar attığım en berbat palavraydı bu. Mercer Henna'ya baktı. Sokak lambaları Henna'nın yüzüne ya kör edici bir ışık yansıtıyordu ya da anlaşılmaz gölgeler. Mümkün olduğu anda Incon'dan inip adalara çıkacağımdan eminsen neden gitmeme izin veriyorsun?
Basit, bazı bilgileri benden sakladığını biliyorum.
Henna'nın sesinde kızgınlık belirtisi yoktu. Ve bu bilgiler bu işi bitirmenin tek anahtarı. Neler döndüğünü bilen tek kişi sensin ve durdurmayı deneyecek kadar da intihara eğilimlisin.
Mercer alaycı bir sesle dürüstlüğünü ve güvenini takdir ettim diye cevap verdi. Ama Hawaii tatilim sırasında ne yapacağım ve göreceğim şeyler listesinde ölmek yok.
Sola dön!
Mercer pikabı döndürüp üstün çelikle takviye edilmiş beton pistlerinden birine paralel olarak sürmeye devam etti. Pisti sınırlayan mavi ışıklar kusursuz bir donuklukla yanıp sönüyordu. Uzaklarda bir yerde bir jet kükreyerek geceye karıştı. Birkaç büyük hangara yaklaştılar. Binaların etrafındaki kuvvetli ışıklar yapıların oluklu madeni yan duvarlarından yansıyordu. Mavi tulumlu adamlar bilinçli olarak hangarlara girip çıkıyor. Aletler, istif bağlama malzemeleri ve diğer araç gereçleri taşıyorlardı.
Henna ilk hangara sap diye yol gösterdi.
Mercer yavaşlayarak kablo yardımıyla savaş jetlerini çalıştırmakta kullanılan birkaç taşınabilir jeneratörün önünden geçti. Kamyoneti hangara sokup kır saçlı kıdemli başçavuşun gösterdiği yere park etti. Başçavuşun hizmet yıllarını gösteren şeritler üniformasının manşetinden omzuna kadar uzanıyordu. Henna başçavuşun elini sıktı. Her şey hazır mı?
Evet efendim.
Başçavuş efendim kelimesini erkeklerin çoğunun iktidarsız sözcüğünü telaffuz ettikleri gibi söylemişti. Bu sözcük ya hiç duyulmazdı ya da ancak bir fısıltıyla çıkardı.
Ofiste fazladan bir uçuş tulumu var ve bir KC-135 Strato tanker havalanmak üzere Omaha'da bekliyor.
Dipnot KC-135 Strato tanker. Bombardıman ve avcı uçaklarına yüksek irtifa ve hızda yakıt ikmali yapmak üzere teçhiz edilmiş 4 turbojet motorlu çok amaçlı hava yakıt ikmal tankeri. Bir diğeri de San Francisco'da hazır bekliyor. Hava kuvvetlerinin bir sivilin deniz kuvvetlerine bağlı bir uçakla nakledilmesi için neden para ödediğini anlayamadım.
Mercer hangara girdiği anda jeti görmüştü ama kendisini Pasifik'e götürecek uçağı incelemek için bir süre oyalandı.
McDonnell Douglas FA-18 Hornet saldırmaya hazırmış gibi iniş takımlarının üzerinde kaygısızca bekliyordu. Sonsuz bir güçle yay gibi kıvrılmış, butlarının üzerine oturmuş bir leopara andırıyordu. Kenarları jilet kadar keskin kanatlarının altındaki dayanıklı noktalarda silah yoktu ama harici yakıt tankları iki şişman sülük misali asılı duruyorlardı.
Mercer uçağın kusursuz atlarına, iğne gibi sivri burnuna, dışarıya doğru yatmış ikiz kuyruklarına, kokpit camının altına yerleştirilmiş General Electric mitralyözlerinin altı güdük namlusuna dikkatle baktı. İki koltuklu olması uçağın eğitim versiyonu olduğunu gösteriyordu. Kıdemli başçavuş hor gören bir gülümsemeyle daha önce hiç savaş uçağına bindin mi diye sordu. Mercer hayır diye yanıt verdi. Of baba sana bayılacak. Mercer şefe tepesinden baktı. Hava kuvvetlerinin adamından 30 santim kadar uzundu ama geniş omuzları, sert ve belirgin karın kasları fiziksel açıdan ikisinin denk görünmelerini sağlıyordu. Bubba mı? Doğrudan Georgia'nın çorak topraklı çiftliklerinin bağrından kopup gelen bir ses ''Nasılsınız?'' diye sordu. Mercer hızla arkasına döndü. Konuşan kişi kocaman hangarın karşı duvarına tıkılmış bir ofisin yanında duruyordu. Adamın ileri teknoloji ürünü uçuş durumunda çağdaş it dalaşçısının çekim kuvveti yüksek dünyasında bayılmasını önlemek amacıyla vücudunu sıkıca sarması gereken hava keseleri ve pedlerin yerinde şişlikler göze çarpıyordu. Pilot bebek yüzlü ince telli saçları birbirine yapışmış biriydi ve adam güldüğünde Mercer onun öndeki dişlerinden birinin eksik olduğunu gördü. Elinde tuttuğu kaskın üzerindeki kırmızı lacivert ve beyaz bantların arasına Bubba yazılmıştı. Adamın Mercer'ın zihninde canlandırdığı pilot tipiyle uzaktan yakından alakası yoktu.
Bill Ray Young, pilot kemikli elini uzattı. Siz bana Bubba deyin.
Bir yanağının içine sıkıştırmış olduğu çiğneme tütününün etrafından sırıttı. Mercer, iki adam el sıkıştılar. Henna Mercer'ın Betty'nin benzinin atması karşısında kıkırdamaktan alamıyordu kendisini.
Bubba bana uçuşta eşlik edecek biri olduğu için mutluyum. Bir süredir Kodes'teydim ve orada pek fazla kişiyle konuşmadım.
Mercer Henna'ya şöyle bir baktı. FBI başkanı sesini çıkarmadı ama gözleri keyifle parlıyordu.
Benimle gelin, sizi hazırlayayım.
Mercer pilotun peşine takılıp ofise gitti. Bill Ray Hornet'i de Golden Gate Köprüsü'nün altından geçtiği için askeri hapishanede geçirdiği dönemle ilgili sağlam monoloğuna devam etti. Aksanı o kadar koyuydu ki Mercer pilotun konuşmasının ancak üçte birini falan anlayabiliyordu. Bill Ray Mercer'a kısıtlayıcı uçuş durumuna nasıl sığacağını ve çeşitli kemerleri nasıl sıkıca bağlayacağını gösterdi. Mercer, Michelin'in simgesi olan adama korse giydiriyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 241.